Ramazan'da sağlıklı beslenme. Hazırlayan ve sunan Esra Köse Karaca.
Merhaba sevgili dinleyenler. Ramazan'ın 26. günündeyiz. Evet, artık son 5 gündeyiz. Gerçekten bayram gelsin diye çocuklar gibi seviniyorum aslında. Benim hayatımda çok önemli bir yeri var bayramların. O yüzden de artık Ramazan bitsin demeye başladım. Bugün sizlerle mikrobiyota hakkında konuşacağız. Öncelikle tanıtmayı unuttum galiba. Daha önce dinlemeyenler için ben diyetisyen Esra Köse Karaca ve sevgili program konuğum ve sevgili stajyer diyetisyenim Rümeysa Arslan sizlerle birlikteyiz. Ramazan'da beslenme programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün dediğim gibi mikrobiyotadan bahsedeceğiz. Son yıllar içerisinde önemini gittikçe arttıran, gerçekten vücudumuzda yeni bir organ olarak tabir edilen bir şey mikrobiyota. Aslında hep vardı, yeni yeni bulunan bir kavram. İşte neymiş bu mikrobiyota? Bugün biraz bundan bahsedeceğiz Rümeysa ile birlikte. Bize faydalı bir şey mi? Zararlı bir şey mi? Biz bir şey yapabiliyor muyuz? Destekleyebiliyor muyuz? Bunlara bakmaya çalışacağız ve beslenme ile alakası neymiş bakalım. Daha önce duymuş muydun mikrobiyota hakkında herhangi bir şey Rümeysa'cığım? Yani eminim okulda öğrendiniz, bu konuda bilgiler aldınız ama daha öncesi, bu eğitimi almadan önce diyeyim.
Hiç duymadığım bir şey. Zaten genelde pek bilimsel araştırma yapan biri değilim. Ama derste öğrendikten sonra oldukça dikkatimi çekmişti. Birkaç defa baktığım oldu yani.
Zaten çok yeni bir konu mikrobiyota. Çok yakın zamanlarda ortaya çıkan bir şey. Bu yüzden de biz de aslında yeni yeni keşfetmeye başladık diyebilirim. Nedir bu mikrobiyota? Aslında bizim insanoğlu olarak yaklaşık 100 trilyon hücremizin olduğu tahmin ediliyor. Ve bunun ve bizim hücre sayımızın 10 katı kadar vücudumuzda çeşitli mikroorganizma olduğu da tahmin ediliyor. Dolayısıyla da bu mikroorganizmalar vücudumuzun her yerinde var. Hem zararlı hem de faydalı. Ve biz bu mikroorganizmalar olmadan ve bunun büyük bir kısmını bakteriler oluşturuyor. Bu bakteriler olmadan maalesef sağlıklı bir hayatı sürdürme gibi bir şansına sahip değiliz. Dolayısıyla da daha önceki dönemlerde bu mikrobiyota tabiri kullanılmadan önce işte flora olarak tabir ettiğimiz durum tam olarak bu olmuş oluyor. Yani eskiden bağırsak florası derdik. Ne için derdik? Oradaki probiyotik bakteriler için derdik. Ama daha sonraları bakıldı, sadece bağırsaklarımızda değil, derimizde de var bu mikroorganizmalar. Ağzımızın içinde de var bunlar. Yine bağırsaklarımızda var. Yani vücudumuzun birçok yerinde var. Dolayısıyla da sadece buna bağırsak florası demek doğru bir kavram olmayacaktı. Ne dediler? Mikrobiyota dediler. Yani yaşayan minik organizmalar topluluğu. Kısacası vücudumuzdaki yaşayan minik organizmalar. Ne kadar faydalı, ne kadar faydasız bilmiyoruz. Bazı belki zararlı yönleri de vardır. Hala araştırılıyor. Ama biz bunları aslında dost bakteri olarak algılıyoruz. Aslında bunlar bizim vücudumuzun bağışıklık sistemi açısından çok büyük bir öneme sahip olan bakteriler grubu. Bir diyetisyen arkadaşım bağırsak mikrobiyotasının kimlik kartı gibi olduğundan bahsetmişti. Gerçekten de kimlik kartımız diyebiliriz. Çünkü bireyden bireye değişen bir durum var. Senin vücudunda mevcut olan bu bakteriler bende olmayabiliyor ya da sayı olarak farklı olabiliyor ya da farklı özelliklere sahip olabiliyor. Sağlık durumuna göre, cinsiyetine göre, genetik yapına göre farklılıklar gösterebiliyor. Dolayısıyla da evet, bizim kimlik kartımız olarak algılayabiliriz aslında mikrobiyotayı. Yani bu bağırsağımızda bulunan dost bakterilerimiz. Peki Rümeysa'cığım, biz bu mikrobiyotaya doğduğumuz zaman bir karaciğerimiz gibi, bir kalbimiz gibi sahip miyiz? Yoksa daha sonradan mı sahip oluyoruz?
Dünyaya geldiğimizde biz sahip olmadığımız bir organ, mikrobiyota. Bebek anne karnındayken steril bir ortamda gelişir. ilk mikropları dünyaya gelirken annenin doğum kanalından, vajinasından, derisinden, memesinden ve soluduğu havadan alır. Bağırsak mikrobiyotası dünyaya gelişinin 3. gününde bebeğin beslenme şekline göre değişir. Anne sütü emen bebeklerin bağırsak mikrobiyotasına bifidobakteriler hakim olur. 3 yaşına geldiğimizde bağırsak mikrobiyotası artık belirlenmiş ve erişkinlerinkine benzer bir hale gelmiş. Ve mikrobiyota bundan sonra daha yavaş bir değişim gösteriyor ve bu ömür boyu sürüyor.
Peki bu sonradan kazandığımız ve gerçekten hayatın 3. gününde bizim mikrobiyotamızı belirleyen etmenlerin görevi nedir? Yani mikrobiyota tamam, biz ister istemez doğduktan sonra o bizi koruyan fanusun içerisinden çıktıktan sonra karşılaşıyoruz çeşitli mikroorganizmalar. Ve bazıları zararlı, bazıları faydalı olabiliyor. Bu faydalı dediğimiz ve bizim mikrobiyotamızı oluşturan bu bakterilerin vücudumuzdaki etkileri neler? Da faydaları neler diyeyim?
Öncelikle sindirim sistemimizi koruyor ve sindirilemeyen besinlerin sindirimine yardımcı oluyor. Bazı vitaminlerin yapımını sağlıyor. B ve K vitaminleri gibi. Bağırsaklarda hastalık yapabilecek bakterilerin yerleşmesine engel oluyor. Ve bağışıklık sisteminin önemli bir elemanı, bir bariyer vazifesi görüyor zararlı bakteriler için. Kanserden damar sertliğine, obeziteden diyabete ve alerjilere kadar sayısız hastalığın ortaya çıkmasında mikrobiyotanın önemli bir rolü var.
Kesinlikle haklısın Rümeysa'cığım. Gerçekten hem sindirim sistemi hastalıklarının yok edilmesinde ya da korunmasında bu hastalıklardan bireyin ya da çeşitli vitaminlerin yapılmasında önemli etkileri var. Ama dediğin gibi bazı hastalıkların da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Nasıl sebep oluyor? Şöyle ki, kimlik kartımız dedik ya mikrobiyota için. Bizim bu bağırsak mikrobiyotamızı oluşturan bakterilerin de birçok türü var. Bu türlerin belli bir kısmı daha baskın oluyor. Belli bir kısmı daha pasif durumda olabiliyor. Dolayısıyla bu aktif halde olan, yani daha baskın olan bakterilerin bizim tükettiğimiz besinlerle ortaklaşa çalışması sonucunda vücutta belirli alışkanlıklar kazanması bekleniyor. Yani bizim yediğimiz besinlere göre vücudumuzda bulunan bu faydalı bakteriler şekillenmeye başlıyor. Dolayısıyla da biz eğer bu mikrobiyotayı bozarsak, yani beslenmemize sağlıksız daha farklı gıdalar sokmaya başlarsak denge bozuluyor ve mikrobiyotamız bozulmuş oluyor. Bunun sonucunda da özellikle enflamatuar hastalıkların artışında önemli bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra da çeşitli alerjiler, obezite ve yine diyabetin artmasında da önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bu mikrobiyota tabii biz genel itibariyle işte prebiyotik olarak adlandırıyoruz. Ya da senin dediğin gibi hayatın ilk günlerindeki bifidobakteriler diyebilirim. Bunlar genel itibariyle işte üremelerini ve aktivitelerini arttırarak işte bu bağırsak mikrobiyotasını, eski tabirle bağırsak florasını oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu bütünlüğün, bu dengenin korunması yönünde çalışmaya devam ediyorlar. Ama eğer biz ilerleyen yaşlarda, şimdi çocukluk çağında ya da bebeklik çağında gayet sağlıklı besleniyoruz. Çünkü annemize bağlıyız. Biz ne kadar sağlıksız besleyebilir ki düşündüğümüz zaman? Mümkün olduğunca fakir, zengin, var yok fark etmez. Zaten ilk bir yaşta anne sütü alıyoruz. Ardından da varımız yoğumuz her şeyi çocuklarımıza veriyoruz. Ve onların sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla da bu bağırsak floramız, yani mikrobiyotamız gayet güzel bir şekilde oluşuyor. Ama biz evden çıktığımız andan itibaren, ki bu ilkokul çağına tekabül ediyor, dışarıdan tükettiğimiz besinler bizim yeme alışkanlıklarımızı değiştireceğinden doğal olarak da bizim mikrobiyotamızı değiştirmiş oluyorlar. Ve bunun sonucunda da ister istemez bizde sağlık açısından farklı olumsuz etkiler oluşmaya başlıyor. Obezite ve diyabet dedik. Bunun dışında Rümeysa'cığım etkilediğini bildiğin hastalıklar var mı mikrobiyotamızın bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek?
Özellikle kanser mikrobiyotunun bozulmasıyla ortaya çıkabilecek en önemli hastalık. Kalp krizi, astım, hipertansiyon ve depresyon gibi nörolojik hastalıklarında bağırsak mikrobiyotasından kaynaklı hastalıklar olduğu bilimsel araştırmalarda gösterilmiş. Zaten mikrobiyota vücudumuzun ikinci beyni olarak geçiyor. Bu yüzden de mikrobiyotanın bozulması demek beynimizdeki bir hasara neredeyse denk bir bozukluk, aksaklık demek.
Doğru diyorsun Rümeysa'cığım.
Hocam şimdi mikrobiyotamız hasta olduğumuz zaman mı bozuluyor yoksa mikrobiyotamız bozulduğu zaman mı biz hasta oluyoruz?
Aslında bu tavukla yumurta konusu gibi aynen o hikayeye benziyor ama bunu şöyle ayırt edebiliriz. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi biz tamamen doğduğumuz anda steril bir ortamdan çıkıyoruz ve dışarıdaki birçok mikroorganizmaya maruz kalıyoruz. Dolayısıyla da bu maruz kalma esnasında bizim beslenmemiz çok önemli bir yer alıyor. Her zaman ne deriz? Öncelikle annenin kolostrum dediğimiz ağız sütünü çocuklara verelim, bağışıklığı güçlensin deriz. Ve muhakkak en az 6 ay emzirelim ve sütümüz varsa 1 yaşa kadar da devam ettirelim deriz. Bu süre zarfında bizim öncelikle ilk 3 günde ardından 3 yaşına kadar oluşturduğumuz mikrobiyota sağlıklı bir mikrobiyota oluyor aslında. Çünkü 3 yaşına kadar çocuklarımızı biz gayet sağlıklı bir şekilde besliyoruz. Buradan ne sonuç çıkıyor? Mikrobiyota mı bozuluyor ilk önce? Sağlığımız mı bozuluyor dediğimiz zaman ilk önce aslında beslenmemiz bozuluyor bizim. Biz beslenmemizi bozmazsak ikisi de bozulmuyor. Önce biz beslenmemizi bozuyoruz. Bunu bozunca ne oluyor? Bakteriler iyi karakterdeyken bir anda karakter değiştirmeye başlıyorlar, kötüye yöneliyorlar. Ya da baskın olan iyi karakterli bakteriler, yani bizim vücudumuzdaki dost bakteriler yerini baskın olmayan ama bize zarar verebilecek bakterilere bırakıyor. İşte bunun sonucunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. Çünkü çoğu yerde, çoğu araştırmada da ikinci beyin olarak biliniyor bağırsaklarımız, biliyorsun. İşte biz bunu ne kadar doğru olduğunu burada aslında ispatlamış oluyoruz. Biz bağırsaklarımıza ne verirsek o bize direkt o şekilde cevap veriyor. Ve farklı şekillerde hastalandığımızı düşündüğümüz birçok hastalık aslında mikrobiyotayla ne kadar alakalı. Bozduğumuz zaman eğer biz vücuttaki sistemi bozarsak, beyni bozarsak, diğer yerlerin zaten arızalanmama gibi bir ihtimali yok maalesef. Bu yüzden sağlık için öncelikle diyet diyoruz, beslenme diyoruz. Her zaman beslenme diyoruz. Başka bunun hiçbir çaresi yok yani. Bilmem soruna cevap olabildim mi? Yani öncelikle ne dedik? Beslenmemizi bozmazsak ne mikrobiyotamız bozulur ne diğeri. Hiçbiri birbirinden çıkmaz yani. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Peki bu durumda Rümeysa'cığım, biz mikrobiyotamızı güçlendirmek için ya da mikrobiyotamızı bozmamak için beslenme önemli dedik ya. Ne yapacağız bu beslenmede de? Ne yiyeceğiz? Ne yemeyeceğiz de mikrobiyotamıza iyi bakacağız. Yani hücrelerimizin 10 katı kadar fazla olan bakterilerimizi iyi besleyeceğiz diyelim.
Öncelikle un ve şekerden fakir, sebze, meyve, et, yumurta gibi doğal gıdalardan zengin bir diyet bağırsak florasının koruyuculuğunu arttırıyor. Fermentasyon ürünleri olan işte yoğurt, turşu, peynir, sirke, tuzlama yiyecekler bağırsak florasında bulunan probiyotikleri arttırıyor. Fakat tuzlama ürünleri sirke ve turşu yerine biz bu durumda yoğurt ve peyniri tercih etsek daha iyi olabilir. Günlük lif ihtiyacımız 25-30 gram. Bunun içinde sebze, meyve, tam tahıl ürünleri, kuru baklagiller tercih edilmeli. Ve bunlarda bulunan doğal lifler bağırsaktaki yararlı bakterileri uyararak prebiyotik etkiyi sağlar. Probiyotikten en zengin gıdalar anne sütü ve mayalanmış süt ürünleri. Süt ve ürünlerinde günlük süt ve ürünlerini tercih etmeliyiz. Uzun ömürlüleri tercih etmemeliyiz. Sağlıklı ve kısmi dengesizlik halinde yoğurt, kefir, turşu, sirke ve benzeri gıdalar bağırsak florasındaki bozulmayı biraz geciktirebilir. Ancak bozulmuş bakteri florasını düzeltemez.
O zaman ne yapıyoruz? Özellikle probiyotik içeren besinlere günlük beslenmemizde yer vermeye dikkat ediyoruz. Yine özellikle un ve şekeri hayatımızdan çıkartıyoruz ya da en aza indiriyoruz. Bunun yerine lif ve posa içeriği yüksek olan bağırsak dostu besin olarak adlandırdığım benim sebze ve meyvelere bol bol yer veriyoruz. Beslenmemizde yine et ve yumurtayı da tüketmeye çalışıyoruz. Protein açısından hücre yapımında önemli olacağı için ve senin de dediğin gibi son olarak fermente ürünleri diyetimize dahil etmeye çalışıyoruz. Özellikle tansiyon hastalarında turşuyu çok tavsiye etmiyoruz ama çok sağlıklıysak bir problemimiz yoksa tüketebiliriz. Bunun yanı sıra yine yoğurt tüketebiliriz, peynir tüketebiliriz. Sirkeyi de muhakkak tüketelim diyorum ben. Hani çok az da olsa salatalarımıza eklemekte fayda var. Bu durumda tabii dediğimiz gibi mikrobiyotamızı beslenme yoluyla biz çok rahat bir şekilde koruyabiliriz. Peki şimdi probiyotikler, prebiyotikler falan dedik ya. Probiyotikle prebiyotik arasında fark ne? Aynı şey mi ikisi de?
Prebiyotikler probiyotikler için besin maddesi. Yani probiyotikler prebiyotiklerle beslenerek çoğalıyor, işlevi artıyor. Bu yüzden ikisini birlikte tüketmek bizim için mikrobiyotamız açısından oldukça önemli. Doğal olarak probiyotik içeren besin maddeleri kefir, kımız gibi fermente süt ürünleri, turşu ve salamura besinlerdir. Ve marketlerde sonradan ekleme yapılmış besinler bulabiliriz. Fakat bunlar hakkında kanıtlanmış bir çalışma bulunmamakta.
Bu yüzden de mümkün olduğunca bunlara dikkat etmeye çalışalım yine de. Hani tüketelim ama hani herhangi bir yan etkisinin faydadan çok zararın olup olmadığını da iyice araştırarak tüketmeye çalışalım o zaman. Peki Rümeysa'cığım, mikrobiyotadan biraz bahsettik. Anlatmaya çalıştık. Gerçekten bizim için çok önemli bir organ olarak söylemeye çalıştık. Ben o zaman probiyotik içeriği yüksek olan kefirden bahsetmeye çalışalım diyorum birazcık da. Neymiş bu kefir? Çünkü son zamanlarda tüketim durumu arttı ama çok fazla tercih etmediğimiz, lezzet olarak, damak tadı olarak çok fazla beğenmediğimiz bir içecek. Bu yüzden kefir nedir? İçinde neler var? Birazcık bunlardan bahsetmeye çalışalım. Kefir fermentasyon sonucu elde edilen bir içecek. Özel bir süt ürünü aslında. Kafkasya'dan ülkemize gelen bir süt ürünü. Aslında eski Türklerin içtiği içeceklerden bir tanesi. Bizim Türk kültürümüzde olan bir içecek. Ama belirli bir dönem çok fazla hayatımızda yer almamış. Yeni yeni tekrar piyasaya çıktı diyebilirim. Genel itibariyle probiyotik açısından zengin ve esansiyel amino asitlerin içeriğinin yüksek olması yine kefire sağlık açısından önemli bir yer kazandırıyor. B1, B12 ve B biyotin vitaminlerinin tabii bulunması da özellikle bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde, aynı şekilde kansızlığa karşı korumada ve bizi enfeksiyon hastalıklarına karşı korumada ve yine mikrobiyotanın korumasında da önemli bir içecek olarak karşımıza çıkıyor kefir. Bu içeceğin özellikle rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir etkisinin olduğu, bunun yanı sıra da işte depresyon ve uyku bozukluklarında, dikkat eksikliğinde ve hiperaktivite bozukluğunda da yine olumlu etkisi olduğu bulunmuş durumda. Bunun yanı sıra da kefir sütten elde edilen bir ürün olsa da laktoz içeriği düşük olduğundan, yani daha doğrusu hiç olmadığından, laktozun laktik aside dönüşmesi sebebiyle özellikle laktoz intoleransı olan bireylerde rahatlıkla tüketilmesini sağlaması açısından da önemli. Peki bunun dışında Rümeysa'cığım, kefirin diğer önemli etkileri neler?
Dengeli ve besleyici bir besin olduğu için sağlıklı bir bağışıklık sistemine katkıda bulunuyor ve bir antibiyotik tedavisinden sonra iç ekosistemi yeniden yapılandırmaya yardımcı oluyor. Bu açıdan AIDS, kronik yorgunluk ve kanserli hastalarda kullanımı yaygın. Kefirin düzenli kullanımı bütün bağırsak bozukluklarını hafifletmeye yardımcı, gaz oluşumunu azaltıcı, bağırsak hareketlerini düzenleyici, sağlıklı bir sindirim sistemi oluşumuna katkıda bulunuyor. Besin içeriği nedeniyle de sağlıksız beslenme isteğini ortadan kaldırıyor. Günde en azından bir su bardağı tüketerek sağlıklı ve besleyici olan bu içeceği diyetimize ekleyebiliriz. Bir süt ürünü alternatifi olarak.
O zaman ne diyoruz Rümeysa'cığım son olarak? Kefiri günlük beslenmemiz içerisine dahil etmeye çalışalım. Özellikle ara öğünlerimizin bir tanesinde meyvelerle ya da grisini gibi, bisküvi gibi ya da bir dilim ekmek gibi bir besinle birlikte rahatlıkla tüketebiliriz diyoruz ve tüketmeliyiz diyoruz. Burada programımızı son verirken sağlığımız için çalışan milyonlarca, milyarlarca bakterinin oluşturduğu mikrobiyotanın öneminden bahsetmeye çalıştık. Tabii mikrobiyotamız için önemli olan başka bir içecek olan kefirde arada kısaca sizlere anlatmaya çalıştık sevgili dinleyenler. Burada programı sonlandırırken yine öncelikle Atilla'dan menümüzü alacağım. Ardından da kapanış konuşmamızı yaparak programımıza son vereceğiz. O zaman şimdi şef aşçımız Atilla'dan günün menüsünü alalım. Atilla hoş geldin.
Hoş bulduk Esra'cığım.
Bugün menümüzde neler var?
Bugünkü menü önerimizde maş fasulyeli çorba, fırında kaşarlı hindi güveç, fıstıklı pilav, üzüm hoşafı ve tatlı olarak da peynir tatlısı öneriyoruz.
Çok lezzetli. Evet, teşekkür ederiz.
Afiyet olsun.
Menümüzü de aldıktan sonra sevgili dinleyenler, bugünkü programımıza burada son veriyoruz. Öncelikle sizlere, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ardından Meysa'cığım sana çok teşekkür ederim. Gerçekten verdiğimiz bilgilerle faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım faydalı olabiliyoruzdur. Sen de aynı şeyleri düşünüyorsundur diye hissediyorum.
İnşallah faydalı olabilmişizdir. Herkese hayırlı iftarlar.
Sevgili dinleyenler, sevgiyle kalın, bizimle kalın. Hayırlı iftarlar.
Ramazan'da sağlıklı beslenme. Hazırlayan ve sunan Esra Köse Karaca.